Merhaba, ben Gürçay Aksoy. Blockchain Türkiye platformu olarak başlattığımız Enerjide Blok Zinciri podcast serimizin yeni yayınıyla karşınızdayız. Blockchain Türkiye platformu çatısı altında yer alan enerji çalışma grubumuzdaki paydaşlar ile blockchain teknolojisinin enerji sektöründeki etkilerini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yayınımızın bu bölümündeki değerli konuğumuz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kısa adıyla EPDK, Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığında mühendis olarak görev yapmakta olan Doktor Zühre Aydın. Zühre Hanım merhaba, yayına hoş geldiniz.
Merhabalar Gülçay Bey, hoş bulduk.
Adını finansal piyasalarla duyurmuş olsa da farklı sektörlerde de uygulama alanı bulan bu teknolojinin enerji sektöründeki mevcut konumuna bakıldığında sektöre fayda sağlayabilecek bir takım gelişmelerin olabileceğini görmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de blockchain teknolojisinin enerji sektöründe yaygınlaşıp gelişebilmesi için en önemli faktör regülasyonlar. Dolayısıyla düzenleyici kurum olarak EPDK'nın bu konuya bakış açısı ve bu anlamda vereceği kararlar oldukça önem taşıyor. EPDK'nın da düzenlemelerle ilgili ne yapılabileceğine yönelik temaslarda bulunduğunu ve sektöre fayda sağlayabileceğini düşündüğü alanlar için planlama aşamasında olduğunu yakından takip ediyoruz. Zühre Hanım, bu kapsamda görüşlerinizi bizimle paylaşmak üzere önümüzdeki süreçte kurumunuzda özellikle blok zincir ve benzeri teknolojilerin uygulama alanı bulabileceği bir zemin oluşturmak adına enerjide dijitalleşme kapsamında yapılan çalışmaları paylaşabilir misiniz?
Tabii Gürçay Bey, teşekkür ediyorum önce fırsat verdiğiniz için. Siz de az önce plan aşamasında olduğumuzu belirttiniz. Bu nedenle de zemin oluşturan çalışmalar çok önemli. Ben de ilk olarak şunu belirtmek isterim. EPDK bu çerçevede ileri teknolojileri de gözeterek 2 yıl önce Enerji Dönüşüm Dairesi'nin kurulmasıyla birlikte elektrikli araç kullanımının yayılımı için şarj hizmeti yönetmeliğini uygulamaya aldı. Bu kapsamda kurum tarafından tüm şarj ağı işletmecilerinin ve istasyonlarının teknik özelliklerinin, fiyatlarının, lokasyon bilgilerinin kullanıcılar ve kurum tarafından şeffaf ve güvenli takip edilebileceği serbest erişim platformu kurularak piyasa işleyişinin ve rekabet şartlarının gözlemlenmesi sağlandı. Bunun yanında 17 Ağustos 2023 tarihinde yine kurumumuz şarj hizmetine konu elektriğin tamamı için yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesini zorunlu hale getiren yeşil şarj istasyonu tanımını yine şarj hizmeti yönetmeliğinde değişiklik ile yönetmeliğe ekledi. Burada şarj işletmecilerinin yeşil şarj istasyonlarının kullandığı elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini kanıtlamak için YEGGE yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi almaları gerekiyor. Süreçte öncelikle EPDK'ya bildirim yapılacak, ardından YEGGE sistemi üzerinde itfa ve sonrasında da geliştirilmiş olan mobil uygulama platformu serbest erişim üzerinde yeşil şarj istasyonları belirginleştirilerek süreç tamamlanacak. Şarj hizmeti yönetmeliği kapsamındaki şarj ağı işletmecileri blok zinciri tabanlı YEGGE sisteme katılım anlaşmasını imzalamak suretiyle piyasa katılımcısı olabiliyorlar. Böylece üretim ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin YEGGE sistemine katılımına izin veren aracıların yer almadığı sürece şarj işletmeci lisansı da dahil edilmiş oluyor. Yeşil şarj istasyonlarının YEGGE sisteminde tanımlanması ve belgelendirilmesi için ön analizler başladı. Canlı sisteme geçiş ise EPİAŞ tarafından 15 Aralık 2023 olarak belirlendi. Blok zinciri tabanlı sistem veri güvenliğiyle siber saldırıları çözüm olurken yeşil şarj istasyonlarının kaydında, takibinde, belge sahipliğinin izlenmesinde, transaction dediğimiz işlemlerin doğrulanmasında ve her belgenin bir kez satılarak sayım tekrarının önüne geçilmesi de çok önemli. Sistem aynı zamanda sertifikaların üretimi ve yeşil şarj istasyonlarında oluşan tüketimi daha şeffaf ve izlenebilir kılıyor. EPDK bunun yanında ARGE çalışmalarını da yürütmekte. Kurum ARGE usul ve esasları kapsamında elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden gelen projelerin mevzuata ve ihtiyaca uygunluğuna göre kabullerini gerçekleştiriyor. Burada da yine blok zincir mimarisi ile teklif edilen projeler mevcut. Kabulleri de gerçekleştirildi. Burada varlık, envanter ve tedarik yönetimi için hazırlanacak projelerin kabulü sağlandı. Bu projeler sahada ya da operasyonel süreçlerde bulunan varlıklar için bir varlık yaşam döngüsü aslında gözetilerek sensör altyapısı ile birlikte ilgili cihazlara dijital kimlik tanımlanarak varlığın doğumundan ölümüne kadar değiştirilemez kayıt ile takip edilmesi amaçlarına hizmet ediyor. Yine ARGE projelerine değinmişken tabii Milli Akıllı Seyahat Sistemi projesinin de öneminden bahsetmek gerekiyor. Burada da Milli Akıllı Seyahat Sistemi'nde henüz bir blok zinciri geliştirmesi olmasa da biraz sonra değineceğim örnek uygulamalar için proje üzerinde durmak istiyorum. Burada da 21 EDAŞ paydaş durumda. Bu ARGE projesinde tüm sistem bileşenleri arasındaki haberleşme yapıları, sayaç, yazılımlar, mevzuat ve yaygınlaşma çalışmaları ile birlikte devam ediyor. Tabii burada bu süreçlerde gelişen teknoloji ve oluşan yeni kavramlar var. Bu durumların anlaşılması, bu noktada dil birliğinin düzenlenmesi ve sağlanması için yine EPDK bir temel kaynak olarak enerjide dijital dönüşüm sözlüğünü sadece blok zincir teknolojilerini gözeterek değil, aynı zamanda bulut bilişim, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri, tabii büyük veriyle birlikte gelen veri analitiği, sensörlü yapılardan verileri veri tabanlarına aktarabildiğimiz nesnelerin interneti, enerjide rutin süreçlerin otomatize ya da robotik süreç otomasyonlarıyla robotize edilmesi gibi ana başlıkları da gözeterek yayınlamış durumda. Tabii yayınladıktan sonra da ilgili kurumlara gerekli dağıtımı sağladı. Yine gelişen uygulamalar ve teknoloji ile sözlük de gelişmeye devam edecek. Güncel versiyonlarıyla yayınlanmaya devam edecek. İlk soruyu bu şekilde toparlayabiliriz Gürçay Bey.
Tabii ki verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkür ederiz Hürhan Hanım. EPDK'nın bu konuya bakış açısı sektör tarafından yakından zaten takip edilmekte. Özellikle yeşil enerjiyle ilgili elektrikli araçlar için bu şarj yönetmeliğine ve EPYAŞ'ın da yıl sonu itibariyle devreye alacağı sistemle ilgili bence sektörde de oldukça bir heyecan vardır diye tahmin ediyorum. Evet. Özellikle son dönemlerde artış gösteren elektrikli araç satışları da zaten sektörü bir şekilde motive de ediyor diye tahmin ediyorum.
Kesinlikle.
Beraberinde milli akıllı sayaçlar konusu var ki ona da blockchain gelmesi gerçekten onun da istenen seviyelere en yakın zamanda ulaşabileceği için
Evet. Bir
ön adım gibi düşünüyorum. Bununla birlikte blok zinciri teknolojisini yine devam edecek olursak, teknolojinin hem EPDK'nın mevcut ilerleyişi hem de enerji sektörünün genel işleyişi açısından önemi ve geleceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Tabii teknoloji güvenlik açısından çok önemli. Nerede yer bulacak, önemi nedir, geleceği nedir gibi sorular gündemde. Her şeye her teknoloji çözüm olmayacaktır. Ancak teknolojilerle ilgili uygulamalar, senaryolar anlaşıldığı zaman çözüm noktalarının ben çok iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Yine burada şarj hizmeti için yakın ve en olası blok zincir uygulamalarına değinmek istiyorum açıkçası. Yakın ve en olası uygulamalar verinin büyümesiyle birlikte şu anda süreçte bir veri tabanı gelişiyor. Burada elektrikli araç sürücülerine veri analitiği ile kişisel deneyimler sunmak çok önemli. Doğru kararları yönlendirebilmek için. Aynı zamanda kimlik ve ödeme yönetiminde de saldırılara karşı tespit ve önlem mekanizmaları oluşturmak en olası yakın senaryolar içerisinde. Gelecek senaryolar açısından ise çok yakın bir gelecekten de bahsediyor olabiliriz burada. 1,5-2 yıllık gibi bir süreçten. Şarj altyapısının dağıtıp üretim kapsamında depolama sistemlerinin şebekeye, dolaylı olarak da biliyorsunuz şarj ağlarının entegrasyonu araçtan aracı olsun, altyapıya olsun, şebekeye olsun bu gibi araçla ilgili tüm varlıklar arasındaki etkileşimin sağlanacağı, akıllı şebekeye destek, zamanla gelişecek mobil üniteler, kablosuz üniteler, aydınlatma direklerinde yer alan ünitelerle birlikte elektrikli yollar gibi uygulamaların da yaygınlaşacağı bir ortam oluşacak aslında. Böylece blok zincir tabanlı sistemlerle yönetilen interaktif elektrikli araçların temeli olacak akıllı sayaç, akıllı şarj sistemiyle entegre bir e-hareketlilik yani e-mobilite platformuna zemin oluşuyor. Elektrikli araç yayılımında ilerleyen süreçte Elektrik şebekesinde oluşacak yoğun yük talebi de zaman bazlı tarifelendirme ve akıllı şarj yoluyla çözüme kavuşturulabilir bu noktada. Burada da blok zincir tabanlı, dünyada da uygulamaları mevcut olan Low Signatures diye adlandırdığımız yük imzaları kapsamında dijital varlık olarak tanımlanmış cihazlar söz konusu. Bu cihazların da kendi harmoniklerinin gözden geçirildiği, cihazlar üzerindeki elektrik yüklerine ilişkin imza bilgisi içeren şarj izleme teknolojileri, blok zincir tabanlı şarj izleme teknolojileri gelişecek. Tabii blok zinciri deyince aslında başrolde biliyorsunuz peer-to-peer dediğimiz eşler arası enerji ticareti var. Enerji ticaretinde de değişken dağıtık kaynaklardan enerji arzı söz konusu yine. Peki biz bu değişken dağıtık kaynaklardan enerji arzını hangi esas verilerle yürütüyoruz? Hava tahminleri belirsizliği indirgemek için hava tahmini verileri, depolama kapasite verileri, akıllı sayaç ya da sayaç okumalarıyla oluşan diğer veriler, yenilenebilir kaynaklardan üretim miktarları, alınan satılan enerji miktarları gibi veriler bu enerji ticareti sisteminde çok önemli bileşenler. Bu verilerin zaman damgası diğer veri tabanları ile iletişimi taraflar arasında gerçekleşecek güvenilir mutabakat mekanizmaları, frekans kontrolü ve güç yönetimine karşı da siber müdahaleleri, kişisel verilerin korunmasını şebeke esnekliği ve talep yönetimi açısından sağlayacaktır. Yine blok zinciri mimariler çerçevesinde. Yine eşler arası ticarette tabii piyasa tasarımı da çok önemli. Ona değinmek istiyorum piyasa tasarımına. Burada da katılım tipleri ve süreçler, tabii fiyat dengesi, teşvik mekanizmaları, bir kripto para tanımlanacak bu süreçte ya da emtialar gibi benzeri dijital varlık belirteçleri olacak ve bunlarda bir volatilite dediğimiz oynaklık söz konusu ve dijital akıllı sözleşmeler doğrultusunda yatırım planları tasarlanacak. Şimdi bu yapıda neyi dikkate almak gerekiyor? Fiyat istikrarı açısından sabit paraları aslında dikkate almak gerekiyor. Stable coin diye geçiyor. Nedir? Tether gibi, örnek verecek olursak Tether gibi dolara endeksli Bitcoin ve Ethereum altyapılarında çalışan stable coin'ler Türkiye'de de aslında benzeri şekilde yine TL'ye endeksli enerji ticareti yer alacak coin'ler olarak yer alabilir. Bu da tabii buradaki en önemli şey, en olumsuz etken olan oynaklığı tamamen yok etmek değil de minimize etmek amaçlı kullanılabilir. Milli Akıllı Sayaç Projesi'nden bahsettik. Burada MAS projesi kapsamında da tabii ilerleyen süreçte blok zincir altyapıları yer alacaktır. Bu sıralı veri tabanlarıyla işte kronolojik olarak ulaşılabilecek, görülebilecek sadece read-only dediğimiz sadece okunabilir veri tabanları. Burada akıllı sayaçlar, sayaç arkası veri çözümleri ve analizleriyle gücün alım satım zaman tahminlerini ve miktarlarını tabii ki de farklı haneler arasındaki tüm işlemleri kaydedebilir. Ödemeler de herhangi bir aracı olmadan şeffaf, güvenli, yarı merkezi bir kurulumla geleneksel yöntemler veya kripto para birimleri kullanılarak tasarlanabilir bu süreçte. Burada yine yarı merkezi duruma değinmek istiyorum. Blok zincirinin bu merkeziyetsiz yapısından genelde bahsediliyor ama bu ademi merkeziyetçi yapı aslında tam olarak önerilmemekte. Onun için genelde public değil de özel ve yarı merkezi mimarilerden oluşması gerekiyor tasarımların. Buraya kadar mevcut ilerlemeler ve uygulamaları anlatmaya çalıştım Gürçay Bey. Şunun üzerinde durmak istiyorum son olarak. Şu ana kadar bahsettiğim teknolojilerin ve uygulamaların şebeke ve mevzuatta yerini almadan önce, tabii mevzuat kısmı EPDK için çok önemli, öncesinde ve sonrasında sandbox dediğimiz düzenleyici sanal alanlarda ya da test yataklarında ya da pilot bölgelerde mevzuatta doğru bir şekilde yer alması için sınanmasında çok büyük önem görüyorum. İkinci soruyu da bu şekilde toparlayabilirim.
Aynen, ben de en son söylediğiniz zaten doğrusu bir ilave bir soru olarak aklıma gelmişti. Dünyada da örnekleri görünüyor çünkü Regulatory Sandbox diye geçiyor tam anlamıyla. Orada da aslında düzenleyici kurumun yine gözetiminde deney alanı gibi, yani orada çözüm üretebilecekleri, teknolojiyi geliştirebilecekleri, müşteriye, paydaşlara fayda sağlayabilecekleri bir alan tanımak aslında bu. Ve bir cezai bir yaptırıma maruz kalmadan o serbestlikte yapmak, ama tabii ki gözetimde yapılabilecek belli bir süre zarfında böyle bir hani projeler zaten çıkartılıp devamında geliştiriliyor. Buna da zaten Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi'nin de bir takım burada çalışmalar oluyor. Sizin de onlarla temasta olduğunuzu biz de takip ediyoruz. Sanırım siz de o açıdan değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Bir yandan da bu sektör üzerinde kripto paradan da yine söz ettiniz. Onun da belki bu enerji ticaretinde blockchain'in kullanılması birlikte tabii belki akıllara ilk gelen soru da o olacaktı, ama onu da yanıtlamış oldunuz. Bir stable coin, sabit bir para birimine endekslenmiş şekilde. O endeksten yola çıkarak da ödeme konusu belki. Hatta bu belki sizin planlarınıza var mıdır? İlerleyen dönemlerde elektrik faturalarının da bu şekilde ödemesinin sağlanabilmesi gibi. Hani enerji ticaretinin haricinde. Buna benzer de belki oraya da evrilebilir.
Bunlar şu anda tasarı olarak söylenlerim Gürçay Bey. Tabii ki de bunların çoğu hayata geçecektir. Şeyi de vurgulamak istiyorum. Düzenleyici sanal alan olarak dijital dönüşüm sözlüğünde yer alıyor. Sandbox. Dil bilgin olması açısından düzenleyici sanal alanlar diyebiliriz. Burada da dediğiniz gibi istisnalar çok önemli. Düzenleyici kurum istisnalara göre hareket edecek. Mevzuatta bunlar da ona göre yerini alacak.
Düzenleyici sanal alan. Bunlar bu dil birliği anlamında çok da önemli aslında. İlk soruda yanıtını vermiş olduğunuz sözlük konusu da çok kritik. Çünkü çok fazla aslında insanların terminolojiye hakim olmadığı bir alan. Dolayısıyla konuşmada da o iletişimde de kimi zaman zorluklar da yaşanabiliyor. Bu sandbox konusu da bunlardan bir tanesiydi. Onun da Türkçeleştirilip yaygınlaştırmasına vesile olmuş olduğunuzdan dolayı tekrar teşekkür ederiz. Bu merkezi yapının da en son olarak da onu da ifade edeyim. Özel bir hani hep decentralization'dan yola çıkılarak, yani merkeziyetsizleştirmeden yola çıkılarak hep en vurgu yapılan noktalardan bir tanesi, ama uygulamada özel ya da yarı özel şeklindeki mimari yapıların da çok fazla aslında önemli olduğu bir gerçek ve burada mimari gelişmeler oldukça hız kazanmış durumda ki bu YKG sertifikası da aslında bir nevi ona bir örnek
Evet,
diyebiliyorum. Siz ne
aynen.
dersiniz? EPİAŞ tarafından
Evet,
uygulanmakta olan.
katılıyorum. Bunların hepsini dediğim gibi gelecekte görüyor olacağız. Şu anda zaten YKG tarafında tam olarak enerji ticareti söz konusu değil. Entegrasyon olur mu bilmiyorum ama bu belirsizliği yok etmek için stable coin'ler şart. TL endeksli çalışmalar da var. Örnek çalışmalar var. Türkiye'de tabii ki de startupların da bir sürü çalışması var. Örnek alınabilir ama çok geliştirilmesi gerekiyor ve entegrasyon aşamaları biraz sıkıntılı bunların. Ben çok güzel entegrasyonlar olacağını düşünüyorum bu altyapıda.
Ben de umarım öyle olur. Züra Hanım, katılımınızdan ve paylaştığınız değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum Gürşah Bey. Güzel bir söyleşiydi.
Ben de aynı fikirdeyim. Umarım devamı da gelir. Blok zinciri teknolojisinin enerji sektöründeki mevcut durumu ve geleceği hakkında yaptığımız podcast serimizin bu bölümünün sonuna geldik. Farklı konuklarla yeni trendleri ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek üzere.